Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeniden bir otogündemde değil, onunla karşınızda değiliz. Bu sefer tabii ki başka bir bölümde, başka bir işle karşınızdayız. Citroen EC3 tanıtıldı ve tabii ki fiyatıyla da çok dikkat çekti. Biz de dedik ki Barış koş yetiş, hemen şunu bir konuşalım. Çünkü enteresan bir fiyat. Bir taraftan da özellikler de merak ediyoruz. Daha önce ben Ford'da bunu yaşamıştım. Ford'da bir anda böyle işte fiyatları görünce aa dedim, bir dakika fiyatlar güzel. Barış koş ne diyorsun demiştik. Şimdi de aynısını söylüyoruz. Bakalım Ford'daki gibi bir hayal kırıklığı, biraz hayal kırıklığı mı? Yani fiyata göre evet fiyat düşük ama böyle mi diyecek? Yoksa hayır fiyat böyle ama şu var ama bu var mı diyecek? Her zamanki gibi uzman görüşünü kendisine alacağız. Teşekkür ediyoruz vakit ayırdığı için ve hemen yok, sorumuzu soruyoruz efendim. Citroen EC3'ü nasıl buldun?
Önce bir otomobilin neler sunduğuna bakalım. Hani neler değişmiş? C3 biliyorsun uzun zamandır piyasada olan ve gerçekten Citroen'i böyle satışlarda taşıyan modellerden, kompakt modellerden bir tanesi. Tabii ki yeni versiyonuyla %100 elektrikli motor seçeneğiyle de gelmesi ve eski nesline göre daha büyümesi, yeni bir platform üzerine inşa edilmesi gibi birçok farklı nokta var bu tarafta. Tabii biliyorsun artık bunu Insta'da da konuşmuştuk. Artık A segmentinden büyük segmentlere işte D, E segmentine kadar birçok otomobili SUV'leştirmek, işte crossover veya SUV olarak nitelendirsek ya da toplu halde SUV'leştirmek olarak kullanabiliriz bunu. Yani A segmentinde bile SUV'leştirmeye başladık otomobilleri. Çünkü Insta'da bunu konuşmuştuk. Baktığında kompakt bir araç ama işte yerden birazcık yüksek olduğu için işte SUV olarak geçiyor. Burada aslında Citroen'in C3 ile beraber çok büyük bir SUV iddiası yok ama mesela Instra biz SUV diyorsak buna da BSUV diye nitelendirebiliriz.
Çünkü çok güzel. Yerden çok yüksek. Gerçekten öyle ya. Ona diyeceksek onu buna da demen lazım değil mi? Yani evet çok güzel söyledin, doğru.
Aynen öyle, çünkü hani boyutlarında artış var. Yerden yüksekliği arttırılmış. Hani elektrikli otomobillerde bu yerden yüksekliğin arttırılması biraz da özellikle kompakt segmentlerde zaruri bir ihtiyaç. Çünkü biliyorsun her araç doğuştan elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiyor. Ve bataryalara baktığımız zaman şasiye entegre edildiğinde aşağı doğru bir çıkıntı halinde olduğunu görüyoruz batarya paketinin. Şimdi üretici de onu biraz daha güvenli hale getirebilmek için aracı biraz daha yerden yüksekliğini arttırıyor. Mesela bunu işte Instra'da da gördük. Şu anda EC3 modelinde de görüyoruz. İşte farklı kompakt elektrikli araçlarda da görüyoruz. İşte bu yüzden biraz daha aslında SUV'leştirmek olarak da nitelendirebiliriz bunu. Ha, tasarımda da bu tarz dokunuşlar yapılıyor. Mesela EC3'ün tasarımında da işte ne görüyoruz? Tavan rayları görüyoruz. İşte crossover'lara, SUV'lere böyle biraz daha atıfta bulunan büyük tavan rayları. İşte çamurluklarda, çamurluk uçlarında böyle siyah plastik dodikler, tamponlarda yine keza siyah plastik eklentiler gibi crossover, SUV böyle atıfta bulunan, o tarafa gönderme yapan detaylar görmeye başlıyoruz. EC3'te yine yeni nesliyle bu göndermeleri yapan modeller arasında yer alıyor. Hemen şöyle sunduğu özelliklere bakalım. Bir kere Citroen'in Oli konseptiyle, geçtiğimiz yıllarda Oli konseptiyle ilk kez gösterdiği yeni tasarım dilini kullanan bir model. Hatta böyle daha çok eskisinde C3'ü hatırlayacak olursak, eski C3'ü biraz daha yuvarlak hatlara sahipti. Hani o zamanlar biraz daha yuvarlak hatlar modaydı. Özellikle kompakt şehir içine yönelik ufak araçlarda. Ama artık işte devir değişiyor. Daha böyle birçok segmentte, küçük segmentler de dahil olmak üzere keskin çizgileri, keskin hatları görüyoruz. Yine Oli konseptiyle beraber bu daha biraz daha modern görünen tasarım çizgisine geçiş yapmıştı Citroen. Burada EC3 modelinde de aynı tasarım dilini görüyoruz. Özellikle işte ön tarafta bu 3 parçadan oluşan işte gündüz ledleri, onun arkasında ince led aydınlatmalar ve işte yeni bir kere Citroen zaten yeni bir logoya geçiş yapmıştı biliyorsun. Artık birçok modelinde görüyoruz. EC3'te de aynı şekilde böyle dikey şekilde böyle büyük bir Citroen logosu karşımıza çıkıyor. Biraz ön kaputunda oluklar var. Otomobili biraz daha güçlü göstermiş, biraz daha dinamik göstermiş. Ben beğendim açıkçası bu tasarımı. Yan tarafta baktığımızda aslında o hani diyorum ya biraz SUV'leştirilmiş bir araç. Yan taraftan baktığında silüetinden biraz daha aslında crossover gibi duruyor. Aslında bir B hatchback ama biraz daha yerden yüksek yapısı bu silüetiyle yine SUV diyebileceğimiz bir duruma, silüete bürünmüş durumda. Bu arada dediğim gibi boyutlarında artış var. Özellikle aks mesafesinde bir artış var. Aks mesafesinde artış hani çok büyük olmasa da biliyorsun 2-3 santimlik artış bile iç mekana büyük bir ferahlık olarak yansıyor. Arka koltuklarda diz mesafesini arttıran detaylardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir tarafta arttırılan bir yükseklik var. Bu noktada baş mesafesinde yine 3 santim civarında bir artış var ki bu da yine içerideki yolcuların daha ferah bir yaşam alanına kavuşmasını sağlıyor. Özellikle EC3 modelinde bir işte elektrikli sunroof veya açılabilir panoramik cam tavan olmadığı için tavanın biraz daha yüksek olması o içerideki klostrofobik hissi alan biraz daha o kısmı rahatlatan detaylar arasında yer alıyor. %100 elektrikli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yurt dışında hafif hibrit versiyonu da var. Onunla ilgili herhangi bir bilgi yok ama ilerleyen süreçte belki de Türkiye pazarında hafif hibrit motorlu C3'ü de görürüz. %100 elektrikli versiyona baktığımız zaman akıllı otomobil platformu dediğimiz Smart Car adı verilen yeni bir platform üzerine inşa edilmiş. Hep böyle Avrupalılarda diyoruz ya, Çinlilerin o düşük fiyatlı elektrikli otomobillerine yaklaşabilmek için hep böyle onlar da yurt dışına. Bizde mesela psikolojik sınır 1 milyon diyoruz ya, onlar da 20 bin euro. 20 bin euronun altında Avrupa'da böyle Çinlilerle baş edebilmek için elektrikli araç yapmaya çalışıyorlar. Citroen'de aslında baktığımız zaman, daha doğrusu Stellantis'te bu yarışta bunu yapabilmek için Smart Car platformunu geliştirdi. Biraz daha işte uygun fiyatlı elektrikli arabalar, araçlar geliştirebilmek için. EC3'te bu platform üzerine inşa edilen bir model. 83 kW yani 113 beygir güç ve 125 Nm tork sunan bir elektrik motoruyla beraber geliyor. Önden çekişli bir araç. Tabii ki doğrudan 83 kW yani 113 beygiri ve 125 Nm torku göz önüne aldığımızda boyutlarını da hesaba katarsak bunun daha çok şehir içi kullanıma odaklanan bir elektrikli otomobil olduğunu zaten her şekilde anlayabiliriz. Keza biraz sonra menzilini söylediğimizde de neden bunu söylüyoruz onu da daha iyi anlamış olacağız. Sıfır yüz hızlanmasını 10.4 saniyede tamamlıyor ki hani motordan dolayı zaten bu sürenin neden böyle olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Bu arada yani gerçekten güç ve tork düşük. Yine 10 nokta küsür saniyeler sıfır yüz hızlanması için fena değil. O da aracın kompakt ve biraz daha görece hafif olmasından kaynaklanıyor. Yani hani belki biraz daha büyük bir araç olsaydı daha fazla süreler görebilirdik. Son hızı 132 km saatle sınırlandırılmış. Benim açıkçası menzilde göreceğiz demiştim ama bu detayı unutmuşum. 132 km saat zaten al bunu şehir içinde kullan diyor. Yani bununla otobana çıktığında evet yani otobana çıktığında tamam 110-120 gidebilirsin belki ama daha fazlasını çok da vermeyecektir. Son hızı zaten 132 km saatle sınırlı. 44 kWh lityum demir fosfat batarya kullanılıyor. Açıkçası işte Avrupalılarda yavaş yavaş bu Çinler rekabet için LFP lityum demir fosfat bataryaların kullanıldığını görmeye başladık. Stellantis bunu yapmaya başladı. Mesela diğer işte Avrupa'da rekabet eden yine Instra örnek vereceğim ama işte Güney Koreli üreticiler hala NMC'den vazgeçemediler. LFP'ye geçiş yapamadılar ama Stellantis tarafında burada daha ucuz modeller satabilmek için LFP 44 kWh'lik böyle bir batarya karşımıza çıkıyor. Karma kullanımda 320 km, şehir içi kullanımda 445 km'ye kadar bir sürüş menzili vaat ediyor. Burada ısı pompası yok. Opsiyon olarak da sunulmuyor. Standart olarak zaten hiç yok ısı pompası. Ama dediğim gibi zaten şehir içi kullanıma odaklanan bir elektrikli otomobilden söz ediyoruz. Menzili evet karma kullanımda 320 km'lik menzil düşük baktığımız zaman. Çünkü A segment Inster bile karma kullanımda 360 km'lik bir menzil vaat ediyor. Yani bir düşük segmentteki bir araç bile bunun menzil olarak geçiyor. Ama yine de şehir içi kullanımda ki asıl iddiası olan şehir içi kullanım 445 km'ye kadar burada güzel bir menzili olduğunu söylemek lazım. Biliyorsun elektrikli araçlar karma kullanımdaki menzillerin özellikle işte şehir içi sürüşlerde, otobanda, yüksek hızlı sürüşte mesela 320 kilometre diyorsa belki 200 kilometre bilemedin 250 kilometre anca gidiyor. Ama gerçekten şehir içi kullanımda özellikle işte rejeneratif frenleme desteği de olan araçlarda bir menzil vaat ediyorsa, WLTP menzili vaat ediyorsa ya onu tutturuyor ya da gerçekten çok yaklaşıyor. O yüzden EC3 modelinde de 445 kilometrelik menzile ciddi oranda yaklaşılacaktır diye düşünüyorum. Bu da aslında birazdan söyleyeceğimiz fiyatıyla onu şehir içi kullanıma eğer alacaksanız mantıklı bir seçenek, yani çok mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Ama ben biraz detaylardan devam edeyim. 100 kW'lık DC hızlı şarj desteğimiz var. 26 dakikada %20'den %80'e doldurabiliyor bataryayı. Bataryamız zaten oldukça küçük. 44 kWh'lik küçük bir batarya paketinden söz ediyoruz. Standart olarak AC şarj var bu arada. AC şarj 7.4 kW'lık standart AC şarj. %20'den %80'e 4 saat 10 dakikada dolduruluyor. Opsiyon olarak sunulan 11 kW'lık dahili şarj cihazını alırsanız eğer ekstra ücret karşılığında bu süre 2 saat 50 dakika sürüyor. Yani yaklaşık 3 saate kadar düşürüyor. Ama dediğim gibi bunu opsiyon olduğunu unutmamak lazım. Plus ve Max olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle geliyor. Plus donanım seviyesi biraz daha boş, özellikle yani alaşım jantlar bile yok. 17 inçlik çelik jantlar geliyor. LED ön farlarımız var. 10.25 inçlik multimedya ekranımız var. Bu arada şey gibi düşünülebilir, bunda bilgi eğlence ekranı yok mu gibi düşünülebilir ama klasik gösterge ekranlarından ziyade bunda biraz daha böyle head-up display gibi gözünü çok yoldan ayırmayacağın hemen ön camın altına ince bir şerit şeklinde konumlandırılmış bir dijital gösterge ekranı var. Çok büyük bir ekran değil, böyle ince uzun ama işte sürüşle ilgili gerekli bilgileri aslında oradan görebiliyorsun. Bu işte ne kadar menzilin kaldı, ne kadar enerji tüketiyorsun gibi gibi birçok şeyi oradan kontrol edebiliyorsun. Zaten bu ekranın kontrolleri direksiyon üzerindeki tuşlar üzerinden yapılıyor. Bunu kolaylıkla yönetebiliyorsun. Ortada da dediğim gibi 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var. Bu arada EC3'ün aslında zaten ucuz fiyatı olması için, böyle fiyatı daha aşağılarda tutmak için birçok donanım kırpılmış ama en büyük iddialarından bir tanesi Advanced Comfort koltuklarla Advanced Comfort süspansiyon sisteminin kombine edilmiş olması. Yani C3 modelinde bu segmentte ilk kez bu iki özellik kombine ediliyor ve o Citroen'in ünlü uçan halı şeyi vardır. Sürüş deneyiminden bahsedilir hep üst segmentlerde özellikle. Bunu artık C3'te de, yani giriş seviyesi modelde de standart olarak sunulduğunu görüyoruz. Aslında dediğim gibi hani belki birçok donanım eksik olabilir. Örneğin giriş seviyesinde otomatik klima yok, manuel klima var gibi gibi, hani birçok ısı pompası yok. Birazdan diğer donanımlardan bahsedeceğim ama bu iki donanım gerçekten sürüş konforu açısından şehir içi sürüşlerde veya çıkarsanız, belki de hani ben 200 kilometrede gitse şehirler arası yollarda, işte benim şeyim çok uzak değil, 200-250 kilometrelik başka bir şehre gideceğim diye uzun yolda yapabilirsiniz. Asıl iddiası bu yollarda ciddi bir sürüş konforu sağlamak adına bu iki özellik kombine ediliyor. Onun dışında kumaş koltuklar geliyor. Dediğim gibi manuel klima, arka park sensörleri, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, elektrikli ön arka camlar, otomatik far ve silecekler geliyor. Standart olarak Plus donanım seviyesinde. Benim şu dikkatimi çekti. Yani elektrikli katlanır yan aynalara bile hani şey yapıyorsun ama mesela işte koltuk ısıtmaya yer vermiyorsun gibi, böyle İlginç bir şey de, donanımlar arasında böyle ilginç bir detay dikkatimi çekti. Evet. Bana ilginç geldi açıkçası, onu da
tabii yani istedim. Şimdi hangisini daha çok istersin diye sorunca, gerçekten bir elektrikli arabada ısı pompası, yani tamam hani bunun ısıtmakla ilgisi yok, yanlış anlaşılmasın, sonra biz de KGV'nin düştüğü tuzağa düşmeyin ama yani ama evet doğru ya, yani bu varken yani insan tabii ki ilk olarak onu ister yani aynıdansa. Ben ısınayım daha çok, daha iyi yani. Çünkü o hatta aslında tasarruf da sağlıyor bana göre. Yani onu seninle de konuşmuştuk. Hatta ben seninle mesela şaşırmıştım. Direksiyon ısıtma bile aslında baktığında bir konfor dışında, yani evet konfor ama belki de senin işte arabanın dahili ısıtma sistemini kullanmayacağın anlamına geliyor. Yani çalıştırmadan da tamam ya, koltuk da sıcak, ben ellerim de sıcak. Zaten eller bu arada soğukta da öyledir. Yani hatta Amerika'da şey vardı. Amerikan futbolu oynayan futbolcular için, o sporcular için ellerini soğuğa daldırıp direkt terlemelerini engellemek için. Çünkü el içindeki sinirler, yani direksiyon da aslında aynı yere geliyor. Yani burası sıcağı alan, soğuğu alan ya da soğutmanızı da sağlayan aslında bir alan. Ama öyle bir soğutman gerekiyor ki, yani işte elini buza soktuğun zaman elin donmadan soğumanı sağlayacak bir teknoloji geliştirmişlerdi Amerikalılar. O şeyler tabii, orada esas spor, esas futbol, Amerikan futbolu olduğu için onlar için yapmışlardı. Aynı şey direksiyon için de geçerli. Yani direksiyonu da kendini ısıtırsan ve işte koltuğunu ısıtırsan zaten sıcaksın yani. Ve bu sana başka bir şekilde tasarruf olarak dönebilirdi. Ama evet, demek ki aynayı tercih etmişler. Enteresan. Bir de şey de söyleyeyim, hemen mola vermişken söyleyeyim. Tabii. O ince çizgi göstergesi sanki hakikaten bir elektrikli araç için kabul edilebilir bir durum. Yani orada yazması çok da bir şey kaybettirmez gibi geliyor. Yani ortadaki ekrandaki, bunu başka bir Çinli araçta da görmüştük. Geçtiğimiz haftalarda sen otogündemde anlatmıştın. Vardı böyle, hani işte ekran ortada, bir daha burada başka bir şey gerek yok. İnce bir çizgide sana o bilgileri veriyor tarzında vardı. Mantıklı. Hı-hı. Da şeyi de kurtarabilir bu. Yani bu biraz yayılırsa aslında şöyle güzel olabilir. Bu kabul görürse bu tasarım, böylece ortada bir ekran, hani herkesin gördüğü, bir de bizim işte ya oraya bunu böyle kondurmuşsun gibi de koyma falan diyoruz ya senin de anlattığın zaman zaman.
Evet.
Hani ondan da sanki kurtarabilir. Yani artık göstergeleri hemen sürücünün önünde gene olsun ama işte daha basit bir şekilde bu bilgileri versin ama daha detaylı bilgiyi ekranda, buradaki ana ekranda, orta ekranda vermesi, konsolda vermesi belki daha iyi olacak gibi görünüyor. Belki böyle kabul gören bir tasarım haline de gelebilir bir taraftan da. Ben şey soracaktım, bu arada Plus donanımın yani hadi fiyatları en son söylersin, oraya karışmayayım. Evet, buyursunlar.
Tamam, ben yine devam edeyim. Şimdi tamam. Multimedya ekranı ile ilgili şunu tabii ki ben lansmana gitmediğim için birebir görme deneyimleme şansım olmadı ama yaptığım araştırmada örneğin multimedya ekranı ile ilgili işte birazcık arayüzü ve hafiften işte böyle donma gibi bununla ilgili şeyler, yorumlar aldım bununla ilgili ama şimdi zaten bunda Apple CarPlay ve Android Auto olduğu için ve zaten çoğumuz işte bu şekilde telefonu yansıtıp bu multimedya ekranını buradan kullandığımız için zaten arayüz olarak hem de deneyim olarak bildiğimiz, tanıdığımız bir sistemle geliyor. O yüzden zaten bunu kullananlar için çok büyük bir problem olmayacaktır ama yine de gördüğüm yorumlar üzerinden, bu arada yani yorumlar derken hem kullanıcı yorumları, yurt dışındaki kullanıcı yorumları hem de bu aracı test eden yurt dışındaki otomotiv gazetecileri üzerinden yapılan yorumlardan bahsediyorum. Böyle multimedya ekranıyla ilgili bu tarz şeyler de var. Şimdi donanımlara dönecek olursak güvenlik tarafında zaten belli regülasyonlar var. Onun aşağısında zaten bazı özellikleri sunmak zorundasın. Onun altında kalamıyorsun. O tarafta da işte neler var? Çarpışma risk uyarısı var. Sürücü dikkat uyarı sistemi var. Aktif güvenlik fren sistemi var, sürücü yorgunluk uyarı sistemi var, lastik basınç uyarısı var, aktif şerit takip asistanı, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği ve hız limit panolarını yani trafik levhalarını okuma gibi bazı özellikler standart olarak sunuluyor. Max tabii ki bunların üzerine bazı şeyler katıyor. Onlar da nedir? Örneğin diğerinde çelik jant var demiştim. Bunda 17 inç elmas kesim alaşım jantlar geliyor. LED farlara ek olarak 3D LED stoplar geliyor. Karartılmış arka camlar. Navigasyon özelliği, multimedya sisteminde dahili navigasyon özelliği geliyor. Otomatik klima, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, geri görüş kamerası ve elektrokrom iç dikiz aynası gibi donanımlar sunuluyor burada. Tabii ki donanımların eksikliği veya olup olmaması kişiden kişiye değişiyor. Örneğin işte bazı tüketici istiyor ki ya benim aracımda mutlaka 360 derece kamera görüş sistemi olsun. Kimisi diyor ki ya benim satın aldığım araçta mutlaka elektrokrom iç dikiz aynası olmalı. Ben işte onun dışında araç istemem gibi birçok şey var ama sunulan donanımlar, yani Max tarafında ekstra ücret karşılığı sunulan donanımlar bunlar. Dediğim gibi 11 kW'lık yerleşik şarj cihazı tüm versiyonlarda opsiyon olarak sunuyor. Yani Plus'ta da Max'te de opsiyon olarak sunulan bir özellik olduğunu söylemek lazım. Şimdi tabii ki araçla ilgili teknik detaylar ve donanım bilgilerini verdikten sonra fiyatını da hemen şöyle söyleyelim. Zaten fiyatı en dikkat çeken detayı, EC3'ün Plus versiyonu 1.1 milyon yani 1.099.900, bunu 1.1 milyon olarak yuvarlayabiliriz. Lansman fiyatı olarak Max versiyonda, yani bir üst donanım seviyesinde 1.159.000 TL'lik lansman fiyatına sahip. Bu noktada başta da dediğim gibi Türkiye'de hani yurt dışında 20 bin euro altı dediysek, Türkiye'de de ciddi oranda tüketiciler arasında 1 milyonluk bir psikolojik sınır var. Yani özellikle kompakt şehir içi biraz daha giriş seviye elektrikli araçlar dediğimizde işte herkes diyor ki ya 1 milyona gelsin alalım, 1 milyona gelsin alalım. Ama ne yazık ki şimdiye kadar hep böyle işte Inster geldi 1 milyon 300 bin küsüre geldi işte. Daha önce BYD tarafında belki Dolphin işte deniyordu, 1 milyona gelsin alalım deniyordu. O zaten hani bir noktada daha yüksek geldi. Yine 1.300'lerde geldi ilk versiyonda. 1.200 küsürdük sanırım, yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiğinde. Hani bu sınır çok yaklaşan olamadı. İşte burada Citroen'in yaptığı en azından algısal bir şey var. Tamam, donanımlardan kısıyor. İşte manuel klimadır, şudur, bu donanımlardan kısıyor ama algısal bir nokta var. O psikolojik sınıra ciddi oranda yaklaşmış durumda. O yüzden belki bu noktada oyunu değiştirecek markalardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Ben açıkçası oyunu değiştirecek markaların daha çok Çinli olmasını beklerdim. Avrupalılardan hani böyle bir atak beklemiyordum ama Citroen gerçekten güzel bir atak yaparak 1.1 milyona
iyi çalım
böyle bir çalım attı diyebiliriz. Gerçekten bu noktada doğru. Şunu diyenler olacaktır ya, hani bu aracın hak ettiği işte 800 binler, 900 binler. Evet, bu noktada hani hak verebiliriz ama Türkiye'de otomobil fiyatlarının geldiği nokta belli. Hani diyorum ya, elektrikli otomobilde bu sınıra yaklaşabilen olmadı. Şimdi bunu diyene hak verebilirsin ama bir yandan da işte geçtiğimiz Otogünden programında konuşmuştuk. Elektrikli otomobil bile sayamayacağımız 4 tekerli elektrikli motosiklet Microlino, evet. Light versiyonuyla 980 bin lira, Microlino versiyonuyla 1 milyon 200 küsür bin. Yani şimdi onun 1 milyon 200 küsür bin olduğu pazarda şimdi EC3'ün de 1.1 milyonluk fiyatını aslında anlayabiliyorsun hani bu noktada.
Çok
şimdi
güzel. Bunu
eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet, fiyatlar yüksek mi? Yüksek. Gitgide de artıyor. Sürekli fiyatların yükseldiği bir pazardayız. Gönül ister ki hani EC3'ü 1.1 milyona değil de ne bileyim 400 bin liraya, 500 bin liraya alalım şu anda. Ama ne yazık ki şu anda 400-500 bine belki de Citroen Ami'yi bile alamıyorsun. Yani 4 tekerli elektrikli motosiklet olarak geçen onu bile alamıyorsun ne yazık ki. Ama EC3 şuna hitap ediyor. Doğrudan ya ben arabamı satayım, elektrikli otomobil alayım, EC3 alayım mı diyen bir kullanıcıya hitap etmiyor. Evet. Şuna hitap ediyor. Benim bir otomobilim var, elektrikli veya işte dizel veya benzinli. Ben evime ikinci bir şehir içinde kullanmak üzere ikinci bir araba arıyorum ve bunun elektrikli olmasını istiyorum. Neden? İşte kullanım maliyeti daha düşük. Neden? İşte yakıt fiyatları çok yüksek. Ben işte elektrikte biraz daha tasarruf etmek istiyorum. Zaten elektrikli otomobillerin işte dediğim gibi kullanım maliyeti içten yanmalılara göre daha düşük, böyle uzun vade olarak düşündüğünde. Evet, bunu düşünüyorsan 1.1 milyonluk fiyatıyla 0.1 elektrikli otomobil almak için EC3 senin için uygun. Evet, ısı pompası yok ama zaten iddiası şehir içi kullanım. Şehir içi kullanımda da 450 kilometreye kadar bir yaklaşık bir menzil vaat ediyor ki hani zaten şehir içinde düşük hızlarda kullanıyorsun, dur kalk yapıyorsun gibi birçok şey var. İşte bunları da hesaba kattığında ısı pompası Türkiye şartlarında özellikle çok soğuk olmayan iklimlerde, o şehirlerdeysen ısı pompası senin için çok büyük bir fark olmayacaktır. Çünkü ısı pompası da ekstra bir maliyet. Tamam, olmasını isteriz. Mesela Inster'da var ama Inster'ın fiyatı işte gördüğümüz gibi 1 milyon 300 bin küsür. Dediğim gibi hani aslında burada Inster'a biraz çalım atıyor. Çünkü evet, Inster'da ısı pompası var, işte elektrikli sunroof var, güzel donanımlar var, bunu konuşmuştuk ama bu donanımları istemeyip daha ucuza elektrikli otomobil almak isteyen, ben zaten ikinci otomobilim alıyorum,
evet,
biraz daha uygun fiyatlı olsun, daha az maliyetli olsun diyenler için EC3 gerçekten güzel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Ve daha büyük de olacak, daha da ferah olacak. Yani şimdi
tabii ki biri A segment, biri B segment. Evet, tabii ki.
Evet. Yani böyle baktığın zaman aslında gerçekten iyi bir çalım var ortada. Yani oraya da bir çalım var. Bence böyle baktığında, senin de söylediğin gibi Çinlilerde zaten bir çalım vardı. Bence BYD'ye bile bir çalım. Yani hani BYD'den beklediğimiz o işte alt fiyatların,
evet,
aslında Çinli olmayan bir üretici. Çünkü hani Türkiye'ye geleceğini düşünerek bu fiyatları sunduğunu biliyoruz BYD'nin. Yoksa tabii ki hani nasıl sunsun ya, %40 ek vergi bilmem ne, şunu bunu yapınca işte diğer markalarda görüyoruz yani adam model getiremiyor. Ama yani sen burada üretimle ilgili şey yaptın, işte Chery'den beklediğimiz, BYD'den beklediğimiz o çarpıcı fiyatı tutup Citroen getiriyor. Yani şimdi Citroen deyince de bir de C3, senin de bahsettiğin gibi C3'ten bahsediyoruz. Yani karşılığı olan, işte yeri olan bir otomobilden bahsediyoruz. Onun sen elektriklisini getirip bir yüze satıyorsun. Yani dediğin gibi psikolojik sınıra da çok yakın. Yani hemen ben mesela duyduğum an bir yüze satılıyormuş dediğin an şöyle dedim. Ha bir dakika, arabaya bakalım ya dedim. Yani bir görelim bakalım araba neymiş dedim.
Evet.
Bu tabii birçok kişi için de böyle olacak haliyle. Çünkü bir de Max da mesela hani diyelim ki ya hadi ben bazını değil de bir üstünü alayım desen, onda da zaten çok da bir fark yok. 50 bin lira 60 bin lira daha fazla veriyorsun. Diğerini alıyorsun diyelim. Veya hani Air Cross Max alayım desen, o da 1-250. O da zaten şeyden, Inster'dan, ne bileyim Dolphin'inden, böyleyse yer hani bilemem, ondan da gene daha cazip hale gelecek. Ve yine baktığın zaman da işte Stellantis güvencesinde Türkiye'de her yerde gidebileceğin, edebileceğin, ulaşabileceğin bir markadan bahsediyoruz. O yüzden bu hakikaten iyi bir çalım. Yani gerçekten Citroen tarafından iyi bir çalım oldu, Türkiye tarafından. Güzel çalışılmış. Bravo doğrusu. Keşke dediğin gibi olsa, ama yani o kadar güzel bir örnek verdin ki ağzına sağlık yani. Hoş yani, şimdi böyle deyince nasıl olsa onlarda da Citroen'de de Ami tarafı var. Ama yani öbür tarafta da işte adam satıyor yani 950'ye 1'e satıyor bunu. 1-200'e satıyor bu adam bunu. O zaman da yani o zaman şunu da hatta sorabiliriz. Yani Inster'da mesela niye bu fiyata indirmedin dendiğinde, ya işte çünkü diğerinde yerli üretim var, hani işte onların da fiyatlarına göre bir şey yapması gerekiyordu falan diyoruz. Ama o zaman da yani Inster'ın da yerini kaybediyoruz. Yani Burada da yok mu yani Citroen'in başka bir arabası yok mu diyeceğiz. Onlar da var. Yani tamam evet Türkiye'deki üretim şudur budur diye belki gireceğiz ama burada da aslında başka cevaplar var. Yani o zaman da Citroen'e de sor. Kardeşim sen neden vazgeçtin diye de sormak lazım. Sana kim hani işte bazen de BYD için söylüyoruz. Yani herhalde sattırmıyorlar adamlara diyoruz ya bu fiyata. Peki bunu kim sattırıyor o zaman? Yani o yüzden evet. Olması gerekeni gördüğümüz zaman seviniyoruz tabii ki. Evet kırpılmış bilmem ne olmuş falan filan ama ne yapacaksın? Yani Allah'tan o kanun geçmişte daha fazla kırpamıyorlar. Yani hani adam belki de diyecek ki kardeşim ben kırpabildiğim kadar kırpayım. Yani işte 900'e de vereyim, 850'ye de vereyim diyecek ama tabii büyük ihtimalle diyemeyecek gibi bir şey aklıma geliyor. Peki yani sana şey sormak istiyorum. Sen şimdi Inster'ın da lansmanına da gitmiştin değil mi? Hyundai lansmanına gitmiştin. Evet. Bu tarafa gitmedin ama yine de bir sorayım. Yani şimdi sen olsan ne alırdın? Şimdi çok yakın zamanda X çıktı için yoksa direkt hani birbirlerine rakipler diye falan demiyorum. Öyle hatta öyle de değiller gibi. Ama paraya bakarak konuşursak eğer. Inster mi alırdın yoksa EC3 Aircross Max mı alırdın mesela? Hani işte biri ya da bunlardan neyi tercih ederdin ya da hayır abi ikisini tercih etmem şunu tercih ederdim diye neyi söyleyebilirsin?
İkisi de baktığın zaman doğrudan kompakt ve şehir içi kullanıma odaklanan araçlar. Zaten gördük yani hem menzillerinden hem son hızlarından doğru. Ki zaten bu 132 km saat yine Inster'da 150 km saat de biraz daha tabii keza ona yüksek. Yani daha çok böyle ikinci şeyin evin ikinci aracı tabii, olmak üzere geliştirilmiş araçlar.
Muhteşem yüzden... bir örnek. Ben tam olarak %100 sana katılıyorum. Yani hani ben abi her şeyimi satayım işte bunu satayım bunu alayım deme abi. Yani çünkü o sana öyle gelmeyecek. Ya tabii hani hangi arabaya sahipsin o da önemli ama o hakikaten öyle değil. Yani 130 kilometre sınırlı bir araç. Tamam diyebilirsin ki ya zaten bizim yollarımızda 130 kilometreyle sınırlı da diyebilirsin. Evet olabilir. Yani bu şey değil yani bu normal. Yani öyle küçük bir arabayla da seni o sınırda tutması da güzel mi dersen bir taraftan güzeldi ama hani Inster'da 150 kilometre diyorsun. Bence de bazen o 150 lazım mesela. Yani hani arabanın geçmen gerektiği yerde o da gerekiyor ki burada işte 10 saniyede fena değil demiştin 0-100 için konuşursak. Gene denemek tabii mutlaka denemek lazım. Yani denemeden belki bir şey söylemek yanlış olur. Ama yine de hani ne yapardığını merak ediyorum ben. Evet aynı yerden ikinci araba evet. Olarak alırsam nasıl alırım diyordun. Devam ediyoruz buyurun.
Ya tabii hani bu senaryo doğrultusunda evime ikinci aracı alacaksam ve gerçekten hani baktığım zaman kendi fikrim olarak baktığımda evet. EC3'ü 1.1 milyona alır geçerdim. Neden? Çünkü ikinci araç olarak zaten Inster düşündüğünde şimdi Inster'ın 1.300.000 küsürlük fiyatına baktığında gerçekten o fiyata yakın daha farklı modeller var. Tamam birebir kıyaslayacağımız şeyler değil ama mesela işte Togg Theonix'in giriş seviye versiyonu var 1.4 milyonlara o fiyatlara baktığında. Evet, evet. Belki de 1.300'ün üzerine işte şey diyebilirsin ya buna 200 daha eklerim işte şunu alırım. İşte evet. Ki yine Theonix örneğinde verdiğim gibi biri A segment kompakt bir araçken biri C SUV kocaman bir büyük SUV evet. Konforlu bir SUV'den bahsediyoruz. O yüzden hani onda biraz daha bu fiyatlara çıksan ya bunun üstüne biraz daha koyar şunu alırım diyebiliyorsun ama uygun fiyatlı bir araç alıyorsam ki Inster'ın da aslında iddiası o. Yani baktığımız zaman evet. En nihayetinde uygun fiyatlı şehir içi kullanıma yönelik bir araç. Uygun fiyatlı bir araç kullanıyorsam bana hitap eden şu anda Türkiye'de EC3 modeli var. 1.1 milyon. Belki hatta lansman fiyatı üzerinden bilmiyorum. Şimdi liste fiyatları geçerli oluyor ama işte bayiye gidiyorsun daha uygun fiyatla satabiliyor. Belki
olmadık şey değil Volkswagen'de
gördük. Belki bunu 1 milyona daha yakın bir fiyatla da bayide eğer hani güzel bir indirimle, güzel bir kampanyayla yakalayabilirsen zaten o zaman tadından yenmez. Evet ısı pompası yok ama dediğim gibi hani şehir içi kullanma.
Togg'un da yok. Hani öyle evet, bakarsan şey evet Togg'un da yok. Ne bileyim işte KGM Torres diye daha önce de anlattık. Meğer yokmuş diye de millet de şey çıkarttı ama hani arabada kullanılıyor yani. İşte kimse de demiyor ah ben de ısı pompası yok yollarda kaldım falan filan gibi bir şey söylemiyor. Çok doğru evet. Bir şey söyledin. Yani zaten onu aslında ayrı bir videoda anlattık. Anında belki buraya bir yere de ekleriz. Yani ısı pompası var veya yok ne oluyor? Bunu gene sevgili Barış Çankı bize daha önce anlatmıştı. Yazısı da zaten bildiğim kadarıyla Donanım Haber'de de var diye hatırlıyorum. O yüzden onu da tavsiye ederim. İlla bu konu neymiş derseniz cevabı var. Sevgili Umut da anlattı galiba zannediyorum bunu.
Evet Umut'un evet, da videoları vardı.
Umut'un da var. O yüzden bizde Donanım Haber'de bunlar var. Mutlaka bunlara bakın. Ama güzel bir soruydu. Ben sevgili seyircilerimize aynı şekilde sormak istiyorum. Lütfen sevgili seyirciler bizler için bu soruya lütfen bir cevap verin. Siz olsanız ne alırdınız? Türkiye'de sadece tabii Inster'la karşılaştırmak için değil. Hangi arabayı alırsınız? Yani bu paraya bu arabayı tercih ederim. Hayır etmem, şu kadar eklerim, bunu alırım. İkinci arabamı alırım, birinci arabamı alırım. Hangi sizin için daha iyi? Elektrikli arabalarla ilgili çekinceleriniz veya hayır şu daha iyidir dediğiniz konular varsa bizlere yorumlarda mutlaka katkıda bulunun. Zaten bunu yaparsanız da bize bir taraftan da her zaman her programda söylediğimiz gibi destek de olmuş olursunuz. Yapıcı eleştirilerinizi de zaten bekliyoruz. Var mıdır başka bir şey diye sevgili Barış Şanka'ya dönüyorum. Programımızın sonuna doğru geldik. Bu oto gündem evet. Olmadığı için artık keseceğiz ya. Ben yeterince konuştum.
Çok da uzatmak istemiyorum. Son bir evet. iki detay eklemek istiyorum lütfen. Sadece. Hani izleyicilerimiz için böyle son bir nokta olması açısından. Şimdi mutlaka şunu düşünen olacaktır. Yani baş dediğim gibi 83 kW'lık motor ve 125 Nm tork. Bir elektrik motorunda bir elektrikli araçta belki de hani torktan endişe etmemiz gereken en son konu tork olabilir. Çünkü biliyorsun elektrikli araçlarda ama 125 Nm'lik bir tork gerçekten düşünülebilir ama şehir içi kullanım iddiası olan 132 evet. km saat son hızı olan bir otomobilde zaten ne kadar performans bekleyebiliriz? Ne kadar bir 0-100 hızlanma performansı? Yani 10.6 saniye. Yani bu işte hani şehir içinde kullanacaksın bunu. Bir anda uçup kaçmasını bekleyemezsin zaten. Ona göre hani bu araçları alıyorsan İşte iç mekandaki bu trim seslerini, bu trim kalitesini, malzeme kalitesini, bu performansını ona göre değerlendirip alman gerekiyor. Şu anda 1.1 milyona Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobilinden söz ediyoruz. İkinci bir nokta tercih edecek kullanıcıların şuna dikkate almasını istiyorum. Yine bu arada Avrupa lansmanı ve işte Türkiye'de de 2024 yılında gelecekti. İşte ertelemelerle 2025 yılının ortasını buldu neredeyse. Avrupa lansmanının Avrupa'ya gelmesinin de ertelenmesinin sebeplerinden en büyük sebeplerinden bir tanesi yazılım sorunlarıydı EC3'teki. İşte multimedya sistemiyle aracın içerisindeki sistemle ilgili çeşitli sıkıntılar vardı. Bu yazılım sorunları nedeniyle bunlar giderilemediği için Avrupa lansmanı ertelenmişti. Şimdi gördüğüm kadarıyla o sorunlar büyük oranda giderilmiş. Yani örneğin işte ekranda sen ne kadar enerji tüketiyorsun, anlık veya işte gittiğin mesafede ne kadar enerji tükettin gibi bilgileri göremiyordun. İşte aracı çalıştırdığında şarjdayken şarjı kesiyordu gibi bazı yazılımsal sorunlar vardı. Ama hep işte yazılımsal sorunlar kolay çözülebilen sorunlar. Özellikle elektrikli otomobillerde işte bağlı araçlar diyoruz, OTA güncellemeler diyoruz gibi sebeplerle yazılımsal sorunlar kolayca giderilebiliyor. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'ye gelen versiyonlarda büyük oranda bu sorunlar giderilmiş. Örneğin şeyi görebiliyorsun artık, enerji tüketimini anlık işte görebiliyorsun, ne kadar enerji tüketiyorsun gibi bazı bu sorunlar giderilmiş. Ama son olarak bunu da not olarak eklemek istedim. Almak isteyen kullanıcıların aklında bulunsun.
Ben de o zaman son olarak şunu söyleyeyim. Demek ki Stellantis'te olsan, TOG'da olsan bazı böyle sorunlarla baş etmen gerekebiliyor bu alanlarda. Düzeltmen gerekiyor. Yani TOG'u kurtarmak için falan söylemiştim. Mutlaka böyle bir eleştiri gelebilir. Ama yani sen söyleyince dikkatimi çekti. Yani madem öyle hakkını verelim. Demek ki bu şey bir taraftan da bu arada hani bunu OTA gündeme saklamak için söylüyorum. TOG'un şu premium paketi biz de geçen hafta işledik aslında söyledik. Bununla ilgili de bazı eleştiriler var. Onu da hafta sonuna gene aslında bir taraftan saklayalım. Bakalım neymiş evet. eleştiriler. Bir onunla da şöyle bir değiniriz orada bir konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Citroen EC3'ü ve işte bu tartışmalı fiyatını, herkesin konuştuğu fiyatını bir nevi diyelim. 1.099.000, 1.100.000 diyelim ona. Başlayan fiyatını konuşmuş olduk. Bence çok değerliydi. Ben hakikaten hani almak istesem ne cevap arardım diye birçok cevabı aldık. Ama sizlerin başka soruları varsa lütfen yorumlarda bizlere sorun. Mutlaka sizlere yanıt vermeye çalışalım. Barış Çankı ve Donanım Haber'in değerli diğer editörleriyle beraber sorularınıza zaten yorumlarda yanıt vermeye çalışabiliriz. Eğer bu içeriğimizi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve başka arkadaşlarınıza da merak eden, bu aracı merak eden arkadaşlarınıza da göndermeyi de unutmayın. Ve başka bölümlerde, başka videolarda özellikle OTA gündem videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Barış Çankı. Hoşça kalın.